TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Geçmiş bizi geleceğe taşır. Hafızamız olmazsa ne bugünü yaşarız ne de yarını. Yaşayan geçmiş.
Yaşayan geçmiş dedik programımızın adına. Yaşayan derken geçmişte başlamış ve hala devam eden bir durumdan söz ediyoruz. Geçmişse bize bitmiş olanı, geride kalanı anımsatıyor. Ama yaşayan geçmiş deyince iş biraz başka bir hal alıyor. Demek ki geçmiş bitmemiş, hala devam ediyor. Geride kalsa da etkisi, işlevi sürüyor. Belki değişmiş, dönüşmüş, bambaşka bir hal almış. Belki de geçmişten bugüne taşınarak başka hedefler belirlemiş, başka görevler edinmiş. Geçmişi bugüne taşıyan bellek, yani anımsama yetisidir. Bellek, geçmişle gelecek arasında bağ kurar. İnsanoğlu hayatı boyunca belleğini yitirmekten korkmuş, unutmaya meydan okumuş. Bu yüzden belleğin gücüyle geçmişi, önceleri sözlü olarak sonraları da yazıyla hatırlamış, aktarmış. Böylece geçmiş yaşatılmış ve ileriye taşınmış. Biraz laf kalabalığı ettik galiba ama aslında bu yeni başlayan programımıza bir giriş olsun istedik. Konumuz adına çok aşina olduğumuz mekanlar. Yani geçmişi bugüne taşıyan müzeler. Müzeler belleği saklayan yerlerdir. Ya da tekrar başa dönecek olursak, sanat tarihçisi Walter Grasskamp'ın deyişiyle en eski müze hafızadır. Birer bellek mekanı olan müzeleri tarihçi Pierre Nora hafıza mekanı olarak tanımlar. Günümüzde müzelerin tanımı ve çalışma alanları değişmiş ve gelişmiştir. Kuruldukları günden bugüne bir bilim dalı olarak türlere ayrılmış, işlevleri, amaçları dönüşmüştür. Müze sözcüğü Grekçe moseon kelimesinden türetilmiştir. Moseon, Grek mitolojisinde ilham perilerinin düşünme yeri ya da tapınağı anlamına gelir. Romalılar müzeyi felsefi tartışma yerlerini belirtmek için kullanırlar. 15. yüzyılda bu sözcük Floransa'da Medici ailesinin bir üyesi olan Lorenzo'nun koleksiyonunu ifade eder. 17. yüzyılda antik nesneler, 18. yüzyılda ise bir koleksiyonu koruyan, sergileyen ve halka açan kuruluş anlamında kullanılır. 1900'lere doğru sözcük anlamı biraz değişir ve koleksiyonun kendisinden çok kültür mirası olan nesneleri depolamak ve sergilemek için kullanılan binaları anlatır. Günümüzde ise bu anlam daha da gelişir. Artık müze deyince akla sanat galerileri, bilim ve keşif merkezleri de gelir. Müze Türk Dil Kurumu'nca sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı olarak tanımlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanımına göre müze, tarihi eserleri tespit eden, bilimsel yöntemleri açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim programları aracılığıyla tarihi eserler konusunda halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim ve sanat kurumlarıdır. müzeler bulunduğu kentin prestij yapıtlarındandır. Uluslararası Müzeler Konseyi daha önce yaptığı tanımı değişen koşullara göre günceller ve 2019 yılında şu tanımı yapar. Müzeler, geçmiş ve geleceği değerlendirebileceğimiz, bu amaçla diyalog kurmamızı sağlayan, demokratikleştirici, kapsayıcı ve çok sesli alanlardır. Bugünün çatışma ve zorluklarını tanıyıp tanımlayarak, toplum adına korumakla yükümlü oldukları eserleri ve kültür örneklerini gelecek nesiller için güvence altına alır, her kesimden insanın bu kültürel mirasa erişimi için eşit haklar sağlar. Müzeler kar amacı gütmez, katılımcı ve şeffaftırlar. İnsan onuruna ve sosyal adalete, bütün dünyayı ve insanlığı kapsayan biçimde eşitliğe ve iyiliğe katkıda bulunmak için toplar, muhafaza eder, araştırır, yorumlar, sergiler ve dünyadaki anlayışı bu yönde geliştirmek için çeşitli topluluklarla aktif olarak çalışır. Profesör Doktor Fethiye Erbay da müzelerin günümüzde toplumun bilimsel ve kültürel geçmişini yansıtan ve geleceği biçimlendiren ögeleri sanat ve kültürle birleştiren eğitim kurumları olduğunu söyler. Müzeler bir anlamda geçmişle gelecek arasında bir köprü oluyor. Korudukları eserleri ve kültür örneklerini sonraki nesiller için güvence altına alıyor. Temel işlevleri toplama, koruma, araştırma iken ilerleyen yıllarla birlikte bunlara eğitim de katılıyor. 19. yüzyıldan sonra yaygın eğitim kurumlarından biri oluyor. Zamanla bu işlevler yenileniyor, müzeler daha önce halkın kültür seviyesini yükseltmeyi, zevkini geliştirmeyi ve eğitmeyi amaçlarken, sonraları bölgesel kalkınmaya destek oluyor, toplumun ilerlemesi için uğraş veriyor. Birbirinden kapsayıcı, üzerinde düşünülmüş, çalışılmış tanımlamalar bunlar. Müzelerin önemini, amacını, işlevini çok güzel anlatıyor. Ama ya günlük yaşamımıza bakınca bu tanımlar, bu her birinin üzerinde düşünülmesi gereken cümleler ne kadar yerine oturuyor? Acaba müzelerle yeterince ilişki kuruyor muyuz? Belki de doğrudan şu soruyu sormak gerek. Hayatımızda kendi isteğimizle, bilinçli bir tercih yaparak müzeye gitmişliğimiz var mı? İşte bunları merak ettik. Sokağa çıktık, mikrofonumuzu uzattık ve sorduk.
Müzeye giderim. Eski uygarlıklara dair şeyleri öğrenmeyi seviyorum. En son Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gitmiştim.
Müze gezmelerini çok severim gerçekten. Müzeleri de öğren yerlerini de severim. Bunlar geçmiş yaşantıları, eski toplumları, eski insanları anlamada bize yardımcı olan, onların yaşantılarını günümüze taşıyan eşsiz kurumlar. Ne zaman bir başka kente gitsek ailece, orada müze nerede diye araştırmaya başlarız. İlk gezdiğimiz, ilk koştuğumuz yerlerden biri müzelerdir, öğren yerleridir.
Müzeler açıkçası pek ilgimi çekmiyor. Bana biraz sıkıcı geliyorlar. Bizim yaşımızdaki gençlerin de çok ilgisini çektiğini sanmıyorum.
Müze bana boğucu geliyor. Gittiğim birkaç müze oldu. Onları da eşim çok merakla, onun ısrarıyla gittim.
Evet, müzelere gittim tabii. Bu bana gerçekten keyif veriyor. Çünkü tarihten kalmış ya da eski çağlardan kalan şeyleri görmek, yani onlardan bir şeyler öğrenmek bana keyif veriyor. Hoşuma gidiyor.
Az gidiyorum. Çok ilgimi çekmiyor. O yüzden çok tercihlerim arasında yok.
Çok sık gitmiyorum. Genelde böyle tatil yerlerine ya da dolaşmaya falan çıktığımda gidiyorum.
Çok fazla gittiğim söylenemez.
Elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum. Özellikle yeni şehirleri ziyaret ettiğim zaman. Orada bir müze varsa oraya da gidip görmek istiyorum. En son İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gittim.
Müzelerde sıkılıyorum genelde. Yani çok ilgimi çeken bir müze olması lazım. Yani beni böyle bayağı bağlayacak. Avrupa'ya gittiğimde de böyle çok yine müze vardı ama böyle baktım geçtim. Yani onlar da benim çok ilgimi. Sanat müzeleri falan çok hoşuma gitmiyor. Niye bilmiyorum. Sevmiyorum yani.
Bunlara eklenecek daha pek çok yanıt olacaktır mutlaka. Ancak bunlardan bazılarıyla biraz önce verdiğimiz tanımlamalar pek de uyuşmuyor sanki. Müzeler neden insana bu kadar uzaklar? Ya da insanlar neden müzelere bu kadar mesafeli? Bu bizim ülkemizde mi böyle? Yoksa dünyanın neresine gidersek gidelim, hatta uygarlık seviyesinin ilerisindeki ülkelerde de durum aynı mı? Müzeler eğlenceli, hoşça vakit geçirilecek mekanlar değil de gitmediğimiz ya da belki de zorunlu olarak gittiğimiz mekanlar mı? Yaşadığımız yerin dışına çıkınca, ister ülke içinde olsun, ister yurt dışı bir seyahat olsun, müzeleri belki de biraz kerhen giderken, yaşadığımız kentin varsa bir müzesi oraya neden gitmiyoruz? Müze ziyareti sadece bir zorunluluk varsa mı gerçekleştirilmeli? İşte 17 hafta boyunca müzelerle belki pek de kuramadığımız ilişkiyi düşünmeye, sorgulamaya çalışacağız. Neden müzelere bu kadar uzağız? Müzeler neden sosyal hayatımızın bir parçası değil? Acaba bu durum bizimle mi ilgili yoksa müzelerle mi? Yeterince cazip olmadığından mı gitmek gelmiyor aklımıza? Biz sizinle her hafta bu saatte bunları konuşup nedenini bulmaya çalışırken çabamız belki içimizden birilerinde merak uyandırır, sorgulamaya yol açar, var olan direnç kırılır ve müze ziyaretine gidilir. Hem belki bu ziyaretten öyle hoşnut kalınır ki sık sık tekrarlanır, yanına eş, dost, çocuk da katılır, birlikte müze ziyaretleri yapılır. Peki, yaşayan geçmişte neler yapacağız? Müzeciliğin tarihine göz atacağız. Dünyada ve bizim topraklarımızda ne zaman başlamış, nasıl gelişmiş bunları konuşacağız. Az önce sözünü ettiğimiz müze bilinci nasıl oluşturulur, neler yapılıyor, nelerin yapılması gerekiyor? Dünya müzecilikte nerede, biz neredeyiz? Teknolojinin ilerlemesi ve insanın değişen beğenisi müzelere nasıl yansıyor? Müzelerin demokrasi ile ilişkisi olabilir mi? Müzelerde kimler çalışır? Müze uzmanı nasıl yetişir? Ne tür müzeler var? Buralarda neler anlatılıyor? Programımızda daha pek çok başlık ve soru yer alacak. Tabii müzecilikte emek vermiş kişileri, çalışmaları da unutmayacağız. İster bizden olsun, ister yurt dışından, önemli müzelerden bazılarına yer vereceğiz. İşte ilk konumuz. İlk devlet müzesi olma özelliğini taşıyan Etnografya Müzesi.
Geçmişten bugüne.
Dolmabahçe önce tam bir sessizliğe bürünmüştü. Sonra haber sarayın duvarlarını hızla aşmış, ülkeye çok kısa süre içinde de dünyaya hızla yayılmıştı. Tüm ülke derinden sarsılmıştı. Türk ulusu atasını kaybetmişti. Herkes şaşkın, herkes üzgündü. Büyüğünden küçüğüne, kadınından erkeğine, köylüsünden kentlisine tüm millet acı içindeydi. Yoğun bir yas dönemi yaşanıyordu. Büyük Millet Meclisi toplandı, İsmet Paşa'yı reisi cumhur seçti. Ardından cenaze programı ve geçici kabir yeri belirlendi. Cenaze töreni için hazırlıklara başlandı. Atatürk'ün naaşı Dolmabahçe Sarayı'nda muayede salonuna konuldu ve 16 Kasım'da halkın ziyaretine açıldı. 3 gün boyunca halk Dolmabahçe'ye akın etti. İstanbullular atasıyla vedalaştı. Saygı geçişi yapıldı, gözyaşları sel oldu. 10 gün geçmiş, artık İstanbul'dan ayrılma vakti gelmişti. Atanın naaşı 19 Kasım'da Yavuz zırhlısıyla İzmit'e götürüldü, İzmit'ten de yurt gezilerinde kullandığı trenle Ankara'ya uğurlandı. Atatürk milli mücadeleyi yürüttüğü kente getiriliyordu. İlk durak Ankara istasyonuydu. Ankara istasyonunda trenden alınarak meclise götürüldü. Türkiye'de çalışmalar yapan Alman mimar Bruno Taut'un yaptığı katafalka yerleştirildi. Bu kez de atasıyla vedalaşmak için sıra Ankara halkına gelmişti. Ertesi gün, yani 21 Kasım Pazartesi günü devlet töreni düzenlendi, naaş top arabasına konuldu, Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre nakledildi. Katafalk, müzenin giriş holünde yer alıyordu. Etnografya Müzesi 15 yıl boyunca atanın naaşına ev sahipliği yaptı. Bu yüzden müze, tarihte ve halkın yüreğinde önemli bir yer edindi. 1953'te Rasattepe'de yapılan Anıtkabir'in inşası bitmişti. Atatürk'ün naaşı yine bir 10 Kasım'da törenle müzeden alındı ve ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e nakledildi. Ankara Radyosu arşivinde bulunan bu tören kaydından bir bölüm dinliyoruz.
Muhterem yurttaşlarımız, radyonuz bugün Türklerin en büyüğü şanına layık bir törenle ebedi istirahatgahına tevdi edilirken, bu hazin olduğu kadar da muhteşem merasimin bütün tafsilatını memleketin dört bucağına ve bütün dünyaya duyurabilmek gibi tarihi bir vazifenin tarifi imkansız duygularıyla huzurunuza çıkmaktadır. Günlerdir Atatürk'ün şu birkaç dakika sonra Etnografya Müzesi'ndeki muvakkat kabrinden ihtiram elleri üstüne alınarak Anıttepe'nin ebediyet ufuklarına yaslanan ölümsüz kalbigahına teslim edilecek olan muazzez naaşının çevresinde çırpınıyoruz. O muazzez naaşa titreyerek bakan gözlerimizi sizin gözlerinizle bir etmek ve işittiklerimizi aynen size duyurmak için hazırlıklar yapmış bulunuyoruz. Sayısı 50'ye varan spiker ve söz sanatkarı ve teknisyen arkadaşlarımız büyük cenaze alayının geçit yollarının en hakim mevkilerinde stüdyolarda yer almışlardır. Bugün Ankara'yı bir mahşere döndüren yüz binlerce mahzun vatandaş selinin ortasında eşsiz bayrağımıza sarılmış olarak bir kere daha haşmet ve mahabetle yeryüzünden geçen Atatürk'ün başı ucunda, ayağı ucunda dökülen gözyaşlarını size anlatmaya çalışacağız. Dilimizin döndüğü kadar. Çünkü onun varlığını tasvire karkışan diller, tanrısal bir kudrete ulaşabildikleri zamandır ki ancak bütün özüyle gerçeğini ifade edebilirler. Şimdi sayın yurttaşlarımız, Atatürk'ün Anıtkabir'deki ebedi istirahatgahına tevdi merasimine başlamakta olduğumuz şu sırada Etnografya Müzesi mevkiinde bulunan arkadaşımız Can Okan'a sözü bırakıyoruz.
Aziz vatandaşlar, bayrağa sarılı mukaddes tabutu taşıyan erler, omuzlarında o, top arabasına doğru ilerliyorlar. Bu ne ilahi bir ihtişam ya Rabbi! Sanki küre-i arzın bir parçası koptu. Tarih olan bir devir dünya yüzüne çıktı. Biz faniler, öleceği günü bilen bir insan olmayacağına inandığımız halde onun tekrar bizler arasına katılacağı günü bu mucizeyi kendimiz hazırladık. 10 Kasım 1953 günündeyiz.
Müzedeki naaşın 15 yıl boyunca yer aldığı iç avlu hala Atatürk'ün anısına hürmeten sembolik bir kabir şeklinde korunuyor. Yerine konulan mermer plakada şu cümle yazıyor. Burası 10 Kasım 1938'de sonsuzluğa ulaşan Atatürk'ün 21 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953'e kadar yattığı yerdir. İşte Etnografya Müzesi böyle bir sorumluluğu üstlenen, böyle önemli bir görevi gerçekleştiren bir mekan. Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyetin temellerini sağlamlaştırmak, ülkeyi uygar bir yaşam seviyesine çıkarmak için devrimler gerçekleştirilmekte, halkın eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek için çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Genç devletin başkenti Ankara, her geçen gün büyümekte, gelişmektedir. Türk halk kültürünü koruma, araştırma ve tanıtma amacıyla bir müze kurulması fikri doğar. 1925 yılında Namazgah Tepesi olarak bilinen arazi, Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na müze yapılmak üzere bağışlanır. Türk kültürünü çok iyi bilen Macar Türkolog, Gyula Mihisaros'un müzenin kuruluşu konusundaki görüşleri alınır ve kendisi bu konuyla ilgili görevlendirilir. Amaç, Anadolu halk sanatı ürünlerinin ve etnografik malzemelerin sergilenmesidir. Hemen hazırlık çalışmaları başlar. 1924'te İstanbul'da Profesör Celal Esat Arseven, daha sonra 1925 yılında İstanbul Müzeleri Müdürü Halil Ethem başkanlığında eser toplamak ve satın almak üzere özel bir komisyon kurulur. Yapılması düşünülen binanın şartnamesinde müzeye konulacak eşya ve eserlerin çoğu dini ve milli eserler olduğundan bu binanın da içindekilere uygun olması ve eski Türk mimarisinden alınan ilham ve etkileri taşıması istenmektedir. Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu şartnameye uygun olarak projesini hazırlar. 25 Eylül 1925 tarihinde ilk devlet müzesi örneği olan Ankara Etnografya Müzesi'nin temeli törenle atılır. 1927'de inşaat tamamlanır, İstanbul'da toplanan 1250 eser müzeye getirilir. Müzenin önüne at üstünde duran Atatürk heykeli yaptırılır. Bronz heykele İtalyan sanatçı Pietro Canonica imzasını atar. Müze müdürlüğüne de Hamit Zübeyir Koşay atanır. 1928'de müzeyi ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, müze hakkında bilgi alır ve Afgan kralı Amanullah Han'ın Türkiye'yi ziyareti onuruna müzenin açılmasını ister. 25 Mayıs'ta müzenin resmi açılışı yapılır. Bir süre sonra da müze halkın ziyaretine açılır. Etnografya Müzesi, Türk sanatının Selçuklu devrinden zamanımıza kadar devam eden örneklerinin sergilendiği bir müzedir. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden toplanmış eşyalar yer alır. Giyim, işleme, dokuma salonlarında halk giyimleri, takılar, örtüler, kilimler, halılar, dokuma ile ilgili araç ve gereçler sergilenir. Madeni yapılara ayrılan salonda bakır işçiliği örnekleri, tepsi, sini, güğüm gibi etnografik eşyalar vardır. 17. yüzyıldan kalma Ankara evi odası işlemeli tavanı, ocağı, rafları, dolaplarıyla müzenin görülmeye değer bölümlerinden biridir. Çini, seramik, cam, ahşap eşyalarla tekke eşyalarının yanında daha pek çok eser yer alır. Müzede özellikle Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihiyle ilgili eserleri içeren bir ihtisas kütüphanesi de bulunmaktadır. Dil bilimci, yazar Besim Atalay'ın bağışladığı yazma kitaplar, levhalar, yazı takımları, paralar, çiniler gibi eserler de ayrı bir bölümde sergilenir. Müzenin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devlet müzesi olma özelliğiyle de tarihte önemli bir yeri vardır. Thank you. ya da başka uygarlıkların tarihi, kültürü, sanatı elbette kitaplardan da öğrenilir. Ancak görerek, varlığını hissederek, havasını soluyarak, yakınlaşarak öğrenmenin tadı müzelerde çıkar. Program yapımcısı Müge Tüzün Gerçek ve ben Hafize Okan. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle.
Yaşayan geçmiş.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.